SBS Türkçe ilesiniz.
Gıda işine nasıl girdiniz?
Gıda işine 2003 yılında Avustralya'ya İngilizce öğrenmeye geldikten sonra iş arayışına başladım. Daha sonrasında da iş görüşmelerinde bir Türk firması bana bu konuda bir imkan verince bir anda gıda işinin içinde buldum kendimi. Yaklaşık 16 yıldır da başladığımızın o günkü aynı heyecanla gıda işine devam ediyoruz. Yaklaşık 16 yıl oldu.
İşinizin en zor kısmı nedir?
Bizim işimizin en zor kısmı yani Türkiye'den gelen malların fiyatlarının bir standartizasyon olmaması. Biz yıllık kontratlar yapıyoruz buradaki Avustralya'da ya da Amerika'daki Avrupa'daki büyük firmalarla. Onlar bizden bir yıl boyunca fiyat garantisi istiyorlar. Mesela biz Türkiye'nin kutulu ambalajdaki zeytinyağındaki kutulu ambalajdaki ihracat lideri firmasıyız. Sezonun başında diyelim litresi 3 dolar olan zeytinyağı sezonun ortalarına doğru 4 dolara doğru çıkabiliyor. Bizim için bayağı bir zor durumda bırakıyor. Çünkü çalışma yaptığımız buradaki Woolworths, Coles, Metcash, IC gibi firmalar bizden bir yıl boyunca aynı fiyat garantisini istiyorlar. İşte bazen o noktada sıkıntı yaşıyoruz.
Peki gıdaların çoğu Türkiye'den mi geliyor ya da başka bir yerden mi geliyor?
Şimdi biz %70 Türkiye'den geliyor toplam ticaretimizin. %30'u da Sri Lanka, Kolombo ve İspanya'dan geliyor diğer ürünlerimiz.
Ve Türkiye'den gelip nereye satıyorsunuz?
Biz 3 ayrı noktaya ayırdık şirket operasyonumuzu. Birincisi etnik market dediğimiz yaklaşık 2000 tane Avustralya'da yani iyi noktada A class dediğimiz 2000 nokta var. Bunlar işte Türk, Lübnanlı, Arap, Yunanlı, independent, bağımsız marketler. Bir sahibi ya da 4 tane marketin sahibi, bir kişinin sahibi olduğu bağımsız marketlere mal satıyoruz. Aynı zamanda Metcash yani IC'lere private label mal yapıyoruz. Onların markasında Black and Gold markasında onlara mal yapıyoruz. Bir de Woolworths ve Coles'a. Şu an Coles'la ilgili görüşmelerimiz devam ediyor ama Woolworths'e de Türk lokumu, Turkish Delight, Türkiye'nin önde gelen bir lokum üreticisi firmalarını veriyoruz. Aynı zamanda da şu an Türkiye'nin büyük bir bisküvi firmasının Ramazan öncesi 300 paletlik Woolworths'la anlaşmamız var. Onu da yakın zamanda işte Ramazan öncesi yeni yılda biz vermeye başlayacağız.
Peki Avustralyalılar Türk ürünleriyle ilgileniyorlar mı sizce? Ve ileride de daha fazla ilgilenecekler mi?
Evet, biz bu konuda eskiden kendimizi etnik marketle sınırlandırıyorduk. İşin açıkçası bizim de yanlışlarımız oldu. Sadece hani toplamda diyelim işte 25 milyon Avustralya nüfusunun sadece biz belki 2-2,5 milyonluk nüfusuna hedef almıştık. Bunun işte 250 bini Türk, işte Lübnanlı, diğer etnik şeyler yani göçmenlerin yara. Ama bu noktada son zamanlardaki görüşmelerimizde baktık ki Avustralyalılar da doğru ürünü doğru zamanda pazarlarsak ve kalite konusunda da geri adım atmazsak hani seçiciler bu noktada ondan sonra fırsat olduğunu gördük. Dediğimiz gibi bir bisküvi firmasının belki bir yılda satamayacağı bir satış adedini yakın zamanda sadece bir seferde Woolworths'a satacağız. Bu noktada yani Avustralyalılar Türk ürünlerine karşı ilgisini artırmaya başladılar. Eski noktada azlık sıkıntılar yaşanıyordu. Üreticilerin Türkiye'den yaptığı yanlışlar vardı. Birinci mal güzel geliyor, ikinci malda sıkıntılar yaşanıyordu. Artık üreticiler de kendilerini eğittiler. Bu noktada markalaşma konusunda, ürünün arkasında, satış sonrası destek konusunda bunların ne kadar önemli olduğunu, uzun soluklu bir ticaret olduğunu, paranın hemen değil, markanın para kazandırdığını yavaş yavaş anlamaya başladılar. Biz bunu yıllardır anlatmaya çalışıyorduk. Çünkü biz bir Palermo diye bir markayı tamamen Türkiye'den bir dünya markası yapma konusunda büyük yol aldık. Yaklaşık 30 milyon dolar gibi bir ciro ve yaklaşık Amerika dahil 65 ülkede bir Türk markası. Belki ismi Palermo olmasına rağmen.
Ürün neydi? Ürünü de tanıtalım.
Palermo zeytinyağı ağırlıklı. Toplam cironun %50'sini zeytinyağı, %50'sini de kurutulmuş domates, ondan sonra turşu çeşitleri, bal çeşitleri. Hemen hemen yaklaşık 120 tane ürün çeşidimiz var. Yani bir marketin bu noktada acil ana ihtiyaçlar listesindeki 120 çeşit ürünün hemen hemen hepsini biz üretiyoruz. Şu an dünyada 65 ülkeye ihracatını yapıyoruz. İzmir içinde olduğum, ortağı olduğum firma İzmir destekli bir firma. Avustralya'da da şu an yaklaşık 400 noktada bu markalı ürünler satılıyor. Aydın, evet. Onunla ilgili de kısa bir isterseniz bilgi vermek istiyorum.
Tabii. Bunu
zamanın başbakanımız gelmişti. Neden Palermo diye. Biz bunu aslında bir Türk markası, Türk ismiyle yapmak istiyorduk. Ve buna benzer markalar da oluşturmuştuk. İşte İstanbul yaptık, Boğaziçi yaptık, Bosforuz yaptık. Ne yazık ki bu malımıza kimse dokunmadı raflarda. Bizim yıllarca İtalyanlar Türkiye'den zeytinyağını veya işte salçayı, farklı ürünleri dökme tabir ettiğimiz büyük flexi tanklarda İtalya'ya getirip paketleyip ambalajlayıp dünyaya İtalyan zeytinyağı diye sattılar ve bizim üretim gücümüzden çok büyük para kazandılar. Biz de bunun karşılığında biz iyi bir üreticiyiz ama markalaşma yolunda eksiklerimiz var diye karar verdik. Bu noktada dünya markası olma adına bir İtalyan ismi seçtik. Biz de onların şimdi onlar İtalyanlar bizim yıllarca üretim gücümüzü biz de onların marka gücünü. İtalyan, evet, marka gücünü kullanıyoruz. Hatta İtalyan bir firma şu an bize ikili işbirliği teklif etti. Dedi ki Palermo, Sicilya'da Palermo'lu bir firma. Dedi ki yani dedi hiç bir şişesi dahi Sicilya'da, İtalya'da üretilmeyip de böyle büyük bir marka biz tebrik ediyoruz dedi. Sizle de işbirliği yapmak istiyoruz dedi. Biz de fırsatları açıyoruz dedik ama üretiminin %70'ini Türkiye'den olması kaydıyla neden olmasın dedik. Çünkü biz bu konuda şeyiz. Yani Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Birinci önceliğimiz. İkinci önceliğimiz de Türk mallarının dünyada tanıtılmasında öncü bir firma olmak istiyoruz. Çünkü nihayetinde Palermo'da olsa müşteri sonunda bakıyor. Orada
Türk olduğunu anlıyor.
Anlıyor.
Evet.
Yani ikinci projemizde kendim Türk bir markamız var şu an Oba diye. Peynirlerle başladık yavaş yavaş. Yoğurt başladık aynı zamanda burada Oba markasıyla. Yani yine kendi Türk markamızdan da geri adım atmış değiliz. Sadece yani İtalyanların da marka gücüne sırtımızı dayamak istemiyoruz. Ama bir şekilde markete girme adına böyle bir başlangıç yaptık.
Peki bir salça krizi varmış galiba. Gemi bekliyorlarmış marketler.
Türkiye'de şöyle bir şey var. Dedim ya üreticilerin de zaman içerisinde yani son nokta köylülerinden tutun da artık hani sulamayı yapan tarladaki şeye kadar bilinçlenmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Bu sene diyelim işte salça para yapıyorsa bir sonraki sene herkes domates ekiyor. Bu sefer ne oluyor? Üretim normalde 100 bin ton olması gerekirken 200 bin ton oluyor. Bu sefer salça fiyatı yerlerde oluyor. Yani salça fiyatı yerlerde olunca da kimse para kazanamadığı için seneye köylü bu sefer domates ekmiyor. Yine bu sefer shortage dediğimiz domates üretimi düşük oluyor. Bu noktada yani Türkiye'de böyle bir sıkıntı var.
Peki bu kıtlık Türkiye'de de mi var? Yani ben sadece hani Avustralya'dan, Türkiye'den mal bekleniyor gibi anlamıştım ama o zaman şöyle, Türkiye'de de bir kıtlık var diyorsunuz.
Şimdi şöyle, Türkiye'de kıtlık aslında olmuyor ama dediğim gibi üretim planlaması birinci problem. İkinci problem de Avustralya'da zaten çok fazla salça üretimi olmuyor. De hazır domates konusunda çok Avustralya bayağı bir domates üretiyor. Bu noktada Avustralya'nın ağırlıklı domates ithalatı İtalya'dan geliyordu. Buradaki firmalar bu noktada Çin oyuna girmesini istediler ve Çin üretim yaptı. Bu boşluğu Çin doldurmak istedi. Yalnız Çin'den gelen domates salçaları inanılmaz kötü karardığı için de bu noktada Çin'den mal alımı durduğunda Avustralya'da bir domates kıtlığı oldu. Bu Türkiye'deki üretimin de geçen yıl domatesin çok olmasından dolayı bu sene domates üreticilerin fazla üretime girmemesinden dolayı da Türkiye'de de bir kıtlık oldu. Aslında yani bu sene biz domates salçamız çok olsaydı inanılmaz güzel bir para kazanacaktık ama ne yazık ki Türkiye'deki fiyatlar da shortage üretimden dolayı az. Ama yine de geliyor konteynerlerimiz. Şu an biz Avustralya'ya Tukaş markalı domates salçasını pazarlıyoruz. Ve bu noktada da Tukaş biliyorsunuz dünya devi bir şirket oldu gerçekten. Avustralya'ya da biz birlikte çalışıyoruz.
Peki Ekrem Bey, son sorumu soruyorum. İşinizin en eğlenceli kısmı nedir?
En iyi eğlenceli kısmı network. Yani inanılmaz. Dün akşam mesela Avustralya'nın $2 billion dedikleri $2 milyar bir firmasının CEO'su telefon açtı. Bizim bu LinkedIn'da yaptığımız ürünlerimiz geliyor. Türk ürünlerinin yavaş yavaş promote yapıyoruz. Bu ürünler hem kaliteli ürünler hem daha iyi fiyatta. Ve ürünün arkasındayız. Avustralya'dayız. Gelen malı sattıktan sonra satış sonrası hizmetimiz devam ediyor. Yani markaya biz güveniyoruz. Siz de güvenin, destekleyin diye böyle bu tarz çalışmalarımız veya reklamlarımızdan etkilenmiş. Bize bir şans vermek istediğini söyledi ondan sonra. Biz de kendisine işte kurutulmuş domates ve pizza slice olive dedikleri pizzalarda kullanılan dilimlenmiş zeytin konusunda çok güçlü olduğumuzu söyledik. O haftaya bizi ziyarete gelecek mesela Mr. Greg. Bu inanılmaz güzel bir şey ve yani yaklaşık 450 farklı firmayla network'ü olan birisiymiş ve bizi çok sevdi bu konuşmalarımızı. Dedi ki biz yani işimize aşığız ve büyümek istiyoruz. Bize destek olun. O da özel sağ olsun. Geliyor ve dedi ki ben size network'ümü açacağım dedi. Söz veriyorum. Böyle hani sizin dedi challenge'ınızı dedi. Çok hoşuma gitti. Yani bu sektörde öyle bir şey oluyor. İnanılmaz güzel bir network ve farklı dostluklar doğuyor. Farklı arkadaşlıklar doğuyor. Yani hem birlikte büyüyoruz şirket olarak hem de farklı dostluklar. Yani bu işin bana en çok şey verdiği haz o. Yeni insanlar, yeni firmalar.
Çok iyi bir dayanışma.
Evet. Yani böyle şey yok. Din, dil, ırk yok. Hani bir sınır yok. Yani bir Avustralyalı ondan sonra farklı bakış açısı olan, görüşlerimizin de belki de farklı olan bir kişi. Ortak dilimiz şey, para kazanmak, mal satmak hep birlikte. bir şeyler oluşturmak. O yani bu işimizin en güzel yeri o.
Evet, çok teşekkür ederiz Ekrem Bey.
Ben de teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun.
Size de iyi günler.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.